Ayrım 14.
Doğudaki küçük illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın milletvekili seçimlerinde kullandığı bir oy, bugün büyük şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın 3 oyuna eşit tutuluyor. Gelecek seçimde bu fark daha da artacak. Bu farklılığın HADEP ve Fazilet tipi partilerin hak ettiğinden daha çok milletvekili çıkarmasına yaradığı ve yarayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 3. İrtica tehlikesinin giderek arttığı göz önünde tutularak, Anayasamızın 24 son maddesi yeniden hayata geçirilmeli, bu amaçla Türk Ceza Kanunu'na kaldırılan 163. maddenin benzeri bir hüküm mutlaka konulmalıdır. 4. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu'nun 10. maddesinin 2. fıkrasına göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne giren suçların hazırlık soruşturması, bu mahkeme nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel, yasaya aykırı ve yetkisi dışında hiçbir işlem yapmamıştır. Aksine, Danıştay Başkanımız Erol Çırakman'ın 2 gün önce açıkladığı gibi, anayasa ve yasalarımıza aykırı biçimde yargıya müdahalede bulunulmuş, adeta gözdağı verilmeye çalışılmıştır. Görevli savcının görev yapması engellendiği için, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bir ajan provokatör olan Merve Safa Kavakçı da muhtemelen Şevki Yılmaz, İbrahim Halil Çelik gibi yurt dışına kaçıp cezalandırılmaktan kurtulacaktır. Bu tip müdahalelerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Parlamentomuzun bugünkü yapısıyla açıkladığım önlemlerin bir tekini bile aldırmayacağını ve bu yüzden terörün artarak devam edeceğini, faili meçhul cinayetlerin çoğunun bu yüzden aydınlanamayacağını biliyorum. Politikacılarımızın, insan hakları derneklerinin, bazı yazarlar ve parti liderlerinin, düşünce özgürlüğünü sağlamaya çalışıyoruz bahanesiyle, irtica ve süreklilik kazanan bölücü eylemler, açık ve somut tehlike oluşturmaya devam ederken, ülke bütünlüğünü hedef alan yazıları ve sözlü propagandayı, halkı ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığı tahriki suç olmaktan çıkarmaya, 312. maddeyi değiştirme veya kaldırmaya çalışmaya, ve başörtüsü eylemlerini kışkırtmaya devam edeceklerini ve böylece her zaman yaptıkları gibi yangına körükle gideceklerini de biliyorum. Devletin asıl görevi, iddia edilenin aksine kamu düzenini sağlamak, ülke bütünlüğünü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaktır. Eskiden devlet ön plandaydı, şimdi vatandaşı, bireyi, ön plana çıkarmak için bunları yapıyoruz yalanıyla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ümmet toplumunu ulus yapan, halkımızın yarısını teşkil eden kadınlarımızı, toplum hayatımıza kazandıran, insanlarımızı kul statüsünden çıkarıp, eşit haklara sahip vatandaşlar, bireyler haline getiren, beğenmedikleri Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet idaresidir. Onlar aslında cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmenin savaşını veriyorlar. Sevgili vatandaşlarım, cumhuriyetimize sahip çıkmanın tam zamanıdır. Bu işi yarına bırakırsanız, inanın çok geç olacak. Vural Savaş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın 10 Kasım 1999 günü saat 15'te Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen Yılın Atatürkçüsü ödülünü alırken Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda yaptığı konuşma. Geçirdiğimiz tarihi tecrübeler, dinimizin bazı özellikleri de göz önünde tutularak oluşturulmuş, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez temel ilkelerinin başında gelen ve Anayasa Mahkememizin uyum gösteren kararlarına da yansıyan Atatürkçü laiklik anlayışı, demokratik siyasi hayatımızı devam ettirebilmenin de vazgeçilmez koşuludur. Şeriatçı, politikacı ve yazarlar, bazı meslek kuruluşu ve dernek yöneticileri, ikinci cumhuriyetçi adıyla anılan bazı yazarlar, el ele kol kola, ardı ardına toplantılar düzenleyerek, her gün televizyon programlarına katılarak, makaleler yazarak, 4-5 yaşından itibaren çocuklarımızın çoğunun kontrolsüz Kur'an kurslarına katılmasına izin verirsek, din eğitimini her aşamada daha da yaygınlaştırırsak, özel hayatının dışında, kamusal alanda da, yani okullarımızda, devlet dairelerimizde, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dinsel kıyafetlerle öğrenim ve çalışma özgürlüğünü tanırsak, bazı yasalarımızı din kurallarıyla uyumlu hale getirirsek, açık ve somut tehlike şartları oluşmuş ve devam ederken, bölücülük propagandasıyla, halkı din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığı açıkça tahriki serbest bırakırsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha çağdaş olacağını, çağdaş dünyaya daha kolay uyum sağlayacağını iddia ediyorlar. Hadi canım sen de, gerçek Türk aydınları, Atatürkçüler, bu masallara inanacak kadar budala değil, sözde liberal aydınların artık maskeleri düşmüş, itibarları kalmamıştır. Onların anlattığı şekilde laik ve demokratik yaşantı sürdürebilen veya önerdikleri yollardan laik ve demokratik olmuş dünyada tek ülke yoktur ve olamaz. Atatürkçülerin benimsediği demokrasi anlayışı, çağdaş demokratik ülkelerin hemen hepsi tarafından benimsenip hayata geçirilen, batılı bilim adamlarının kullandığı deyimle militan, Alman Anayasa Mahkemesi'nin kullandığı deyimle kavgacı, mücadeleci, yani düşmanlarına karşı kendini savunmaktan kaçınmayan demokrasi anlayışıdır. Gerici güçlerin safında ve onlarla omuz omuza savaş veren kişilere dünyanın hiçbir yerinde aydın denmez. Ülkemizin gerçek aydınları, çağdaş bir demokratik yaşamın gerçek savunucuları Atatürkçülerdir. Tarafsız değilim diye eleştiriliyorum. İrtica ve bölücü eylemler devam ederken tarafsız davranacak bir başsavcı isteniyor. Bu önerileri şiddetle reddediyorum. Ben tarafım, laik ve demokratik cumhuriyetimizi savunan güçlerin safındayım ve öyle kalacağım. Anayasa ve yasalarımızın bana yüklediği görevlerde böyle davranmamı gerektirmektedir. Başka türlü davranan savcı görevini yapmıyor, hatta ona ihanet ediyor demektir. 9 Ekim 1925 günü Cumhuriyet savcılarına seslenirken Büyük Atatürk, "Devrime karşı koyan muhalefetin özgürlükten ve yasadan yararlanmaya hakkı yoktur. Bireyin değil, bireylerin tamamını ifade eden toplumun ve devletin yararı her düşünce ve kaygıdan önce gelmelidir. Sınırsız bireysel özgürlük ve kişisel çıkar peşinde olanlar, kendi emellerini, çıkarlarını, ulusun yüksek çıkarları ve özgürlüğünden üstün tutanlardır. Sınırsız kişisel özgürlükler, kişisel çıkarlar, uygar ve düzenli toplumları, devletleri yıkarak anarşiyi ve çoğunlukla da zorbalığı yaratır. Anarşi ve zorbalık, doğrunun yanlışa, zayıfın güçlüye yenilmesi sonucunu doğurur. Savcılık, karar değil, dava makamıdır. Yargılama sırasında ve duruşmada, savcılarımızın kendilerini herhangi bir davanın taraflarından sayarak ısrarla açıklamaları ve görüşlerinin kabul edilmesini ve desteklenmesini sağlamak için tüm tarihsel ve yasal araçlardan yararlanmayı ihmal etmemeleri gerekir. Kamu hukuku adına ortaya koyduğu bir talebin desteklenmesini sağlayamamanın, bir cumhuriyet savcısı için övünülecek bir konu olamayacağını hatırlatmak isterim, diyor. O büyük insanın özlemini duyduğu cumhuriyet savcılarından biri olabilmişsem, sizin gibi vatansever vatandaşlarımızın takdirini kazanabilmişsem ne mutlu bana. Hepinize saygılar sunuyorum. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Refah Partisi Davası. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Başsavcılığı. SP 13HZ 1997 Taksim 109 İddianame. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na. Davacı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Davalı, Refah Partisi. Dava, anayasamızın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği açıklıkla anlaşıldığından, Refah Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi istemi. Dayanılan yasa maddeleri, anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla, 68. maddesinin 4. fıkrası. Dava tarihi 21.5.1997. Refah Partisi'nin aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağım eylemleri, siyasi partiler kanununun parti kapatılmasına neden olacak pek çok hükmünü ihlal etmekle birlikte, 23.7.1995 gün ve 4.121 sayılı yasanın 7. maddesiyle anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir. Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verilir. Anılan fıkrada yazılı anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasında ise, siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez, hükmüne yer verilmiştir. Anayasamızın 11. maddesi, anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır hükmünü, 138. maddesi de hakimler anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler kuralını içermektedir. Anayasanın 11. ve 138. maddeleri karşısında mahkemelerin hüküm verirlerken anayasa hükümlerini dikkate almak zorunda oldukları bir gerçekliktir. Ancak aynı konuda farklı biçimde düzenlenmiş yasa ve anayasa kuralları varsa ne olacaktır? Bilindiği gibi anayasadaki yasaklar somut ve soyut olmak üzere gruplandırılmaktadır. Soyut yasaklar ya da yasaklamalar içerikleri tam olarak belirlenmemiş olanlardır. Yasama organı bunları somutlaştırmak ve anayasa buyruğunu yerine getirmek zorundadır, yoksa görevini savsaklamış olur. Soyut yasaklar yasama organınca somutlaştırılmadıkça idare ve yargı tarafından doğrudan uygulanmazlar. Anayasada yazılı açık ve net yasaklamalarsa kendiliklerinden ve doğrudan doğruya uygulanabilir. Profesör Doktor Bülent Tanör, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, S261-262, Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları, 1992, S53-54, Profesör Doktor Zafer Gören, Başsavcılığımıza yazdığı görüş bildirme yazısı. Anayasa Mahkememiz, 1963 yılında verdiği iki kararda, anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte var olan kanunlardaki aykırı hükümleri kendiliğinden yürürlükten kaldırmasının mümkün olamayacağı belirtilmişse de, o tarihte yürürlükte olan 1961 Anayasası'nın geçici 9. maddesinde, Anayasa Mahkemesi'nin göreve başladığı tarihte yürürlükte olan kanunlar hakkında iptal davası açılması gerektiği hükme bağlandığından, Anayasa Mahkememizin aksine bir karar vermesi olanaksızdı. Buna rağmen 1963 yılından sonra verdiği birçok karara göre 3-6-1976 gün ve 13-31, 3-7-1964 gün ve 22-54, 13-1-1966 gün ve 26-1, 39-1969 gün ve 24-50, 2-8-1967 gün ve 22-22, 30-11-1983 gün ve 8-3, 3-6-1976 gün ve 13-31, 17-8-1971 gün ve 41-67 sayılı kararlar, anayasada sadece özü belirlenmiş bir kural değil de konuyu ayrıntılı ve doğrudan düzenleyen bir hüküm varsa, anayasa daha önceki bir kanunun aykırı hükümlerini zimnen ilga edebilmelidir. Aslında 1982 Anayasası'nın 177. maddesindeki mevcut kanunların anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan anayasa hükümleri, anayasanın 11. maddesi gereğince uygulanır açık hükmü karşısında, Anayasa Mahkemesi'nin değindiğimiz kararlarına tarihi bir değer atfedilebilir. Danıştay'a göre, anayasanın temel hukuk kuralları dışında bir konuyu ayrıntılarıyla düzenlemesi ve bu hüküm daha önceki kanunlarda bulunup, aynı konuyu düzenleyen hükümlere aykırı olması halinde, konuyu yeniden düzenleyen anayasa hükümlerinin uygulanması tabidir. 12-2-1970 gün ve 2-1 sayılı Danıştay içtihadı birleştirme kararı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına göre de, özel kanunun düzenlediği bir konunun, anayasanın bir hükmüyle açıkça düzenlenmiş olması halinde, zımni ilga bulunduğu, doğrudan doğruya anayasa hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 15-1-1962 gün ve 1-2 sayılı Ceza Genel Kurulu kararı. 23-7-1995 gün ve 4121 sayılı yasanın 7. maddesiyle, anayasamızın 69 ve 68. maddesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra değişiklikler yapılmıştır. Bir siyasi partinin hangi eylemlerin odağı haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde temelli kapatılmasına karar verileceği, anayasamızın 68. maddesinin 4. fıkrasında açık, net ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirtilmiştir. O halde bir siyasi partinin laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelip gelmediği, Siyasi Partiler Kanunu'nun 103. maddesi göz önünde tutularak değil, anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddesinin 4. fıkrası göz önünde tutularak belirlenmelidir. Siyasi Partiler Kanunu tümüyle yürürlükten kaldırılsa, anayasamız doğrudan uygulanarak bir siyasi parti kapatılmayacak mıdır? Elbette kapatılabilecektir ve bu konuda doktrinde oy birliği vardır. Özel yasa olan Siyasi Partiler Kanunu yürürlükte olduğu sürece açık ve net olan anayasa hükümleri dahi uygulanamaz, kaldırılsa uygulanabilir demek de mümkün değildir. Çünkü anayasa hükümlerinden hiçbiri yedek norm niteliğinde değildir ve normlar hiyerarşisinde en üst mevkidedir. Bütün bu nedenlerle Başsavcılığımız, laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği için Refah Partisi hakkındaki kapatma istemini anayasamızın 69. maddesinin 6. fıkrası yollamasıyla 68. maddesinin 4. fıkrasına dayanarak yapmıştır. Anayasamıza göre laiklik. 1982 Anayasası 1. maddesinde devlet şeklini Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyerek belirtmiş ve 2. maddede cumhuriyetin niteliklerini saymıştır. Bu maddeye göre Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilemeyecek hükümleri düzenleyen 4. madde, 2. maddedeki cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilmez ve değiştirilmesinin teklif edilmez olduğunu hükme bağlamıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden olan laiklik ilkesinin değiştirilemeyeceği açıkça ortaya konmuş, güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmında yer alan, hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı şeklindeki bu ifadeyle laiklik ilkesinin açık ve kesin surette ortaya konulduğunu görmekteyiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda sözleriyle de Atatürk ilkelerinin benimsenmesi sonucu zımnen laiklik ilkesinin anayasaya yön veren ilkeler arasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Anayasanın 176. maddesine göre başlangıç kısmı anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirtir ve anayasa metnine dahildir. Aynı maddenin gerekçesinde de başlangıç kısmının anayasanın diğer hükümleriyle eşdeğer olduğu ifade edilmiştir. Batı sözlükleri laikliği genel olarak din ve ruhbanlıkla ilgisi olmayan diye tanımlarlar. Yardımcı Doçent Doktor Bihterin Vural Dinçkol, 1982 Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik. Aslında laiklik dini değil, hukuki bir kavramdır. Hukuki açıdan laiklik, kısaca ve genel olarak din işleriyle dünya işlerini ayıran bir rejimdir. Bu ifadeyle anlatılmak istenen, sadece devlet içinde din ve dünya işleriyle ilgili otoritelerin birbirinden ayrılması değil, aynı zamanda sosyal hayatın eğitim, aile, ekonomi, hukuk, görgü kuralları, kıyafet ve bunun gibi cephelerinin din kurallarından ayrılarak zamana ve yaşamın zorunluluklarına, gereklerine göre saptanmasıdır. Aksi düşünüldüğünde din işleriyle dünya işlerini birleştiren bir rejim anlaşılır. Profesör Doktor Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik, sayfa 25. Laiklik ilkesiyle dinin siyasi ve hukuki bir güç olması engellenir. Dinler, dünya işlerine karışıp siyasi bakımdan güç kazandıkları ölçüde asıl ruhani erklerini göz ardı edip soysuzlaşmaya başlarlar. Hüseyin Batuhan, Laiklik ve Dini Taassup, sayfa 60. Demokrasi her şeyden önce laikliğe dayanır. Gerçek demokrasiler laik olanlardır. Zira demokrasinin iki önemli unsuru özgürlük ve eşitliktir. Bu unsurların gerçekleşmesi ancak dini zorlamaların olmadığı laik toplumlarda mümkündür. Anayasa Mahkememizin 21.10.1971 gün ve 53/76 sayılı kararında laiklik ilkesinin şu unsurları kapsadığı belirtilmiştir. A. Dinin devlet işlerinde egemen ve etkili olmaması esasını benimseme.